Ayrım 13.
İyi has çocuktur. Ali Çavuş durdu, kaşığı elinde kaldı, biraz düşündü, nişancının yüzüne baktı, ikircikliydi, sıkılıyordu. Böyle usta bir deniz adamına bu soru sorulabilir miydi? Nişancı onun ikirciliğinin farkına vardı. Ne istiyorsan söyle, ne istiyorsan Ali Çavuş dedi. Sorayım dedi, rahatlamış Ali Çavuş. Nişancı reis, sen hiç motor kullandın mı? Bizim büyük reisler, balıkçılar bile motor kullanmasını bilmezlerdi de. Kullandım, dedi nişancı alçak gönüllü. Tasındaki son kalan çorbayı da çabuk çabuk kaşıkladı. Hep birden ayağa kalktılar. Ali Çavuş sedire oturup çabucak tahta bacağını bağladı, dışarıya çıktılar. Haberli olan köylüler çınarın altında onları bekliyorlardı. Nişancıya teker teker, hoş geldin nişancı reis, hoş geldin, dediler. Nişancı bundan dolayı kıvançlandı, mutlandı. Hep birlikte teknenin oraya gittiler. Tekneyi iskelenin yanına getirip kumların üstüne çektiler. Ahmet, sen burada ustalarla duracaksın. Bir istekleri olunca bana haber vereceksin. Vasili, Kadri Kaptan kalabalığın içine kalmışlar, yitmişlerdi. İlgi odağı her zaman olduğu gibi gene nişancı veli olmuştu. Ulu çınarın altına toplanan millet kerevetlerin üstüne oturunca nişancı Vasili'nin yanına gitti. ''Siz adaya yollanın az sonra. Köylüyle biraz sohbet ettikten sonra ayıp olmasın. Bize iyi davranıyorlar. Biraz sonra da ben gelirim.'' Az sonra Vasili ayağa kalktı. ''Biz gidiyoruz. Allah ısmarladık.'' dedi. Kadri Kaptan da öyle yaptı. İskeleye yürüdüler. Ayağa kalkmış köylüler de onlarla birlikte iskeleye vardılar. Kadri Kaptan kolu iki çevirmede motoru çalıştırdı. Vasili ile Poyraz'ın hikayesini olduğu gibi bütün köy biliyordu. Vasili'nin Müslüman olduğu da dilden dile yayılmıştı. Köylüler Vasili'ye saygıda kusur etmediler. Her davranışlarıyla onu el üstünde tuttukları belli oluyor, bu davranışlar Vasili'ye de kıvanca boğuyordu. Vasili birkaç kişinin davranışlarından, sözlerinden, hikayesini bildiklerini anladı. Yalnız kendisini Müslüman ettikleri aklına bile gelmedi. Hikaye nasıl yayılmış, bu köye kadar gelmişti? O zaman olanı, biteni bütün kasabada biliyor. Poyraz Musa kadar olmasa da kendini de tanıyor, kabul ediyorlardı. Bu iki insanın arasına geçen, ancak bir adadaki birkaç kişinin şöyle böyle bildiği, o kişilerin de dışarıyla hemen hemen hiç ilişkileri olmadığı, yeni adalıların köye ayak basmadığı, bir olay bu kadar nasıl yayılır? Bunda bir başka giz olmalıydı. Nişancı, sabah nane kokulu, içi nohutlu, yüzü tereyağlı bulgur çorbasını içti. Öğleyin bulgur pilavıyla yoğurt, akşam sarmalar yedi. Her sabah erkenden de gitti, teknenin karşısındaki sekiye oturdu, gözlerini görkemli teknesine dikti. Kalafatçı iyi bir ustaydı, işini çabuk bitirdi. Boyacı astarı çekti, önce teknenin su kesimine kadar olan kısmını zehiri yeşil boyayla boyadı. Arkasından da yeni turuncu boyayı vurmaya başlayacak. Boya bitince de baştan sona kadar 10 santim eninde mavi bir kuşak çekecek. Teknenin arkasına da bir de ay yıldızlı bayrak dikecekti. Turuncunun üstüne en yakışan renk mavidir. Nişancı bütün ömrümde ne bu kadar rahatlamış ne de bu kadar mutlu olmuştu. Yalnız arada sırada çınarların altına gittiğinde köylülerin Rum mahallesine yerleştirilen Yunanistan göçmenleri hakkında bir tuhaf konuştuklarını, onları dillerine pelesenk ettiklerini duyuyor, üzülüyordu. Gerçekten ortada tuhaf bir durum vardı. Göçmenler gelmişler, evlere girmişler, aylardır da hiç gözükmemişlerdi. Bunlar ne yemiş, ne içmişler, niçin kendilerini evlerine hapsetmişlerdi? Teknenin önündeki oturduğu sekiden kalkan nişancı, göçmenlerin mahallesine yürüdü. Meraktan ölüyordu. Acaba karşısına ne gibi bir durum çıkacaktı? Bomboş terk edilmiş gibi duran mahallenin damlarına, ağaçlarına, türlü renkte küme küme kuşlar konup kalkıyordu. Göğsü kınalı bir küme, küçük kuş da gelip yolun ortasına kondu. Nişancı gözlerini yola inmiş kuşlardan alamadı. Olduğu yerde durdu, kuşlar uçuncaya kadar da orada bekledi. Kuşların başları kapkara, gagaları biçimli, turuncu, uzundu. Sırtları mavi, göğüsleri kınalıydı. Her biri kumru kadardı. Sırtlarının mavileri tüterek yolun ortasında kıpırdamadan duruyorlardı. Üstlerinden bir bulut gölgesi gelip geçinceye kadar orada kaldılar. Dalmış nişancı kanat sesleriyle kendine geldi. Karşısındaki çınara yürüdü. Ortalığı sığırcık vıcırdaşmaları almıştı. Çınar dallarına sokuşmuş, sığırcıklar yanar döner ak benekli tüyleriyle güneşe gelince çakıp sönüyorlardı. İçinde bir özlem uyanan nişancının yüreği hopladı. Çınarın altına oturdu, gözlerini dallara dikti. Bu sırada da sırtı mavi kuş kümesi geldi, gene yolun üstüne kondu, konar konmaz da kalktılar. Gökte bir halka çizip yolun üstüne geri indiler. İner inmez de kalktılar. Nişancı da yekindi, yola düştü, köyün dışına kadar çıktı. Mahallenin son evi denizin kıyısındaydı. Evin avlu duvarlarını böğürtlenler sarmıştı. Hayal meyal evin ikinci katındaki kapıdan bir başın gözüktüğünü, hemen de içeri çekildiğini gördü. Evin avlusundaki ağaca bir küme, o göğüs kınalı kuş kondu. Hayda kuşlar, göğüsü kınalı kuşlar, hayda kuşlar. Evlerden deniz kıyısına, deniz kıyısından evlere, hayda kınalı kuşlar diyerek gitti, geldi, gözlerini evin kapısından ayırmadan, hayda mavi kınalı kuşlar. Ayakları aldı, onu evin avlu kapısına götürdü. Hayda göğsü kınalı kuşlar. O bahçeye girince ağaçtaki kuşlar uçtular. Zikzak çize çize, oraya buraya çavarak denizin üstüne gittiler. Az sonra da döndüler, yolun üstüne kondular. Hayda mavi kınalı küçük kuşlar, hayda. Merdivenleri çıktı, haydalarla sevinçten taşarak içeri girdi. Evdekiler de onu sevinç içinde karşıladılar. Nişancı bir zaman sonra evden gülümseyerek çıktı. Hayda göğsü kınalı küçücük kuşlar, hayda. O dışarı çıkar çıkmaz yoldaki kuşlar havalandılar. Çavarak arkadaki bahçenin üstüne uçtular. Gözden ıradılar. İkinci evin avlu kapısı, ikinci katın kapısı da açıktı. Kapıda hayal meğer bir baş göründü, geri çekildi. Ayakları onu aldı, gene eve götürdü. Bahçedeki ağaçtan bir küme, her biri bir sığırcık büyüklüğündeki son mavi kuş havalandı. Dışarıdaki merdivene çıktı. İçeridekiler onu hoş geldin diyerek sıcacık karşıladılar. İkinci evden de mutluluğa kesmiş, ağzı kulaklarında çıktı. Üçüncü eve girmesi onun için o kadar kolay olmadı. Evin önünden denize, denizin kıyısına, evin önüne epey bir süre ikircik içinde gitti, gitti, geldi. Gökte ne bir bulut vardı, ne de bir tek kuş. Yürümesini daha da hızlı sürdürdü. Üçüncü evin kapısından bir insan başı da gözükmüyordu. İkircik onu ayaklarını bağlıyor, bir türlü de yoldan ayrılamıyordu. Neden sonra ovanın üstünden bir küme kuş geldi, başının üstünden geçti, üçüncü evin bahçesindeki ağaca kondu. Tam bu sırada da evin kapısında bir baş karartısı gözüktü, geri çekildi. Nişancının ayakları aldı, onu eve götürdü. Hayda sarı kuşlar, sarı asmalar, hayda. Sarı asmaların sarısı ne altında, ne güneşte, ne de ekin tarlalarında vardı. Yumuşacık, insanın içine okşayan, mutluluktan ürperten, insanın içine işleyen bir sarıydı sarı asmanın sarısı. Nişancı sabahlardan akşamlara kadar evlere girdi girdi çıktı. Üçüncü günün ikindi üstünde mahallenin ortasındaki çınarın altına vardı. Çimenlerin üstüne sırtını çınar ağacına verdi oturdu, başını da dizinin üstüne koydu. Neden sonradır ki arkadan bir ayak sesi duyuldu. Başını dizlerinin üstünden kaldırdı, döndü, baktı. Ak sakallı, mavi gözlü, boynu, yüzü, kırışık içinde bir adamdı bu gelen. Adam geldi, çıt çıkarmadan ağacın beline dayandı, oturdu. Arkasından birkaç adam daha geldi, çimenlerin üstüne oturdular. Sonra sanki bütün köy boşaldı, çimenlerin üstü genç, yaşlı, çocuk, kız, delikanlı insanlarla doldu. Çıt çıkarmadılar. Bir süre böyle çıt çıkarmadan ayakta birbirlerine bakarak kaldılar. Nişancı da gözlerini sonuna kadar açmış onlara bakıyor, çoğuyla da göz göze geliyordu. Nişancı birden doğruldu, ayağa kalktı. Oturan yaşlılar da onunla birlikte ayağa kalktılar. Hep birden yürüdüler, iskeleye geldiler. Onların geldiğini gören çınarın altındakiler ayağa kalkıp onları karşıladılar. Sedirlere, çimenlere buyur ettiler. Az sonra evlerden sürahiler dolusu limonata geldi. Kalaylı bakır taslarla, cam bardaklarla köyün genç kızları konuklara limonata dağıttılar. Bütün köy çınarın altına, iskeleye çoluk çocuk, genç yaşlı yığılıştılar. Limonata dağıtılıp bitinceye kadar kimseden ses çıkmadı. Limonatalar bitirilince birden bir gürültü patladı. Ortalık karıştı, herkes herkesle konuşuyor, gülüşüyorlardı. Bu kaynaşma akşam ezanına kadar sürdü. Göçmenlerle yerlilerin yaşlıları camiye gittiler. Ötekiler evlerine dağıldılar. Nişancı da gitti teknisinin yanındaki eski yerine sekiledi. Ali Çavuş da geldi yanına oturdu. Nişancıya bakıp bakıp gülüyordu. Karşılıklı gülmeye başladılar. Ne zaman bitecek şu bizim tekne? Eli kulağında. Yarın öbür gün. Yarın motor elden geçecek. Kim elden geçirecek? Aşağıdaki köyden Halis Usta. Halis Usta kim? Bu yörelerin en büyük motor ustası. Rumların da Türklerin de en büyük tamir ustası Halis Usta'dır. O istese yeniden motor yapar. Öyle bir usta. Bekleyelim bakalım. Gün batarken Ali Çavuş'un evine gittiler. Yer sofrası serilmiş onları bekliyordu. Sofraya kabak çiçeği dolması da geldi. Nişancı, bu ne dedi. Kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması da mı olurmuş? Ali Çavuş nişancıya kabak çiçeklerini, kabak çiçeği dolmasını en ince ayrıntısına kadar anlattı. O kadar dünya görmüş, feleğin çemberinden geçmiş, şaşırmayı unutmuş nişancının dili boğazına aktı. Adaya çıkar çıkmaz, elimi yüzümü yıkar yıkamaz evin bahçesine kabak ekeceğim. Ondan sonra da her gün kendi elimden kabak çiçeği dolması yapacağım. İşte nah böyle. Karnına vurdu, işte nah böyle de karnımı şişireceğim. Öteki odadan Ali Çavuş'un karısı geldi. Nişancı başı, nişancı başı, ben de sen buradan gidinceye kadar sana her gün çiçek dolması yapacağım. Kokusu da bir başka oluyor kabak dolmasının. Bahar denizinin lüferi de deniz olur kokar. Çiçek dolması da bahar olmuş kokuyor. Kokuyor dedi Ali Çavuş. Nereden kabak tohum bulacağım? Ali Çavuş'un karısı. Sana giderken bir torba kabak tohumu vereceğim. İstersen bütün adanı kabak çiçeğiyle donatırsın. Nişancı keyiflendi. Hayda, duyuyor musun? Bütün adayı kabak çiçeğiyle donatacağım. Duyuyor musun Ali Çavuş? Kabak çiçeği yiye yiye çiçek kokacağım. Biz gençliğimizde lüfer kokardık. Nişancının gene başı göğsüne düştü. 3 gündür evlere gire çıka ayaklarına kara sular inmişti. Ahmet nişancıyı koltuklarından yavaşça tuttu, uyandırmadan hazırlanmış yer yatağına soyup yatırdı. Hatun, senin bu işe aklın erdi mi? Neredeyse aylardır bu muhacirlerden hiçbirisini göremedik, bir tekini bile. Başlarına ne gelmişse bizden ürküyor, korkuyorlardı. Bir yerde, bir yolda, bir deniz kıyısında muhacirlerden birisiyle karşılaşacak olsak, alıp yatırıyorlar, kaçacak delik arıyorlar, yitip gidiyorlardı. Ne etti eğledi de nişancı, yüzlerce kişiyi çoluk çocuk, avrat, uşak aldı da iskeleye getirdi. Ne diyorsun buna? Akıl sır ermez. Onlar bize öylesine korkuyla bakıyorlardı ki, kıyamete kadar onlar bize yaklaşamaz sanıyorduk. Ne yaptık, neylediysek, onlar da vatandaştır dediysek, onlara bir türlü yaklaşamadık. Bu adam ne yaptı? Bu adam Hızır Aleyhisselam olmasın? Nişancıda bir şey var ya, ne olduğunu ben bilemem. Boyraz da bilemiyor. Sırrı hikmet. Neler konuştu dersin onlarla? Belki hiç konuşmamıştır. Yalnız sana bir sır vereyim mi? Hiç konuşmadıysa o kadar insan arkasına takıldı da iskeleye nasıl geldi? Aylarca bir tekinin yüzünü göremediklerimiz. Tan yerleri ışımadan Halis Usta, ardında da kocaman bir bavul yüklenmiş bir delikanlı eve geldi. Ali Çavuş, Ali Çavuş, aç kapıyı, ben geldim. Senin vidaların gevşemiş diye dün bana haber verdiler. Vidalarını sıkıştırmaya geldim. Ali Çavuş'un tahta bacağının tok sesi içeriden geldi. Tahta bacağın sesinden camlar zangırdadı. Kapı açıldı, Ali Çavuş tahta bacağını küt diye eşikliğe vurdu. Sen kendi vidalarını sıkıştır oğlum Halis. Sen kendi vidalarını sağlamlaştır. Delikanlıya döndü. Evladım, o elindeki bavulu aç da bana oradan İngiliz anahtarını ver. Baksana şu karşımda duran adama, onun vidalarını ancak İngiliz anahtarı sıkıştırabilir. Baksana fıkara ayakta duramıyor. Bizim nişancı reisin teknesinin motorunu nasıl elden geçirecek? Kucaklaştılar. Ali Çavuş onu elinden tuttu, içeriye çekti. Nişancı ile Vasili ayağa kalkmışlar, ustayı bekliyorlardı. Ustayla delikanlı hemen sofranın başına çöktüler. Onlar oturur oturmaz da uzun, kalaylı bakır taslarda naneli tarhana çorbası tüterek geldi. Halis usta kahvaltıyı bitirip karşısındaki şu küçücük adamı süzdükten sonra ''Sensin değil mi o adam? O günler aylardır gün yüzü görmemiş, varmış gitmiş, evlerin kuytularına saklanmış, göçmenleri inlerinden alıp da gün yüzüne çıkaran?'' ''Benim'' dedi nişancı alçak gönüllü. ''Yahu biz onların hepsinin öleceğini sanıyor. Ölülerin kokusu dumlu pınardakiler gibi dünyayı sarınca, ciğerleri de sökünce kıyılardaki köylerle bir araya gelip onları gömmeyi düşünüyorduk. Mezarlıklarını hazırlamıştık.'' ''Doğru,'' dedi Ali Çavuş. ''Sen nasıl ettin de ne söyledin de onları gün yüzüne çıkardın?'' ''Bilemem,'' dedi nişanlı alçak gönüllü. ''Ne yaptın?'' ''Gittim, çınara arkamı verdim, oturdum. Onlar da teker teker evlerinden çıktılar. Geldiler, yanıma oturdular. Ben aldırmadım. Bütün evler boşaldı. Geldiler 7'den 70'e çınarın altına oturdular. O kadar kalabalıktan çıt çıkmıyor, soluk alışları duyuluyordu. Bekledim, bekledim. Baktım oturanlar taş kesilmiş. Ben de kalktım. Ben kalkınca da onlar da hep birden gürp diye kalktılar. Ben yönüm iskeleye döndüm, yürüdüm. Onlar da arkamdan geldiler. Allah Allah! Sen de keramet mi var? Bilemem. Kalk öyleyse tekneye gidelim. Senin tekne beni çarpmaz. Bilemem. Hadi öyleyse tekneye gidelim. Bilemem. Tekne pırıl pırıldı, turuncu mavisi şavk veriyordu. Halil Usta hayranlıkla bir süre tekneye baktı, ardından da tekneye çıktılar. Halis Usta motorun kapağını açtı, sökülmesi gereken yerleri söktü. Motor fabrikadan bugün çıkmış gibi, ben böyle bir motoru az gördüm. Bu motor bir kol vuruşta çalışır. Çalışır dedi Kıvanç'ta nişancı. Motordan anlar mısın nişancı Veli Reis? Nişancı utangaç boynunu büktü, biraz. Halis Usta yanında getirdiği çırağı ile birlikte motoru bir iyice yağladı, söktüğü parçaları geri taktı. Hayırlı olsun Veli Reis. Sağ olasın ustam. Onlar merdivene varmış ineceklerken Ali Çavuş geldi. Durun inmeyin. Oldukları yerde kaldılar. Ali Çavuş'un yöresinde bir genç kalabalığı vardı. Gençler babaya bağlı halatı aldılar, tekneyi denize sürdüler. Denizci tekne neredeyse kendiliğinden koyun dışına kadar kaydı gitti. Kolu çevir nişancı. Nişancı kolu üç çevirişte motor aldı, saat gibi işliyordu. Vasili dümene geç. Oo, Halil ustam, demek beni hatırladın. Kendi teknesini nişancı kullanacak ilkin. Kusura bakma Vasili, tekneyi sen kullanacaksın sandım. Nişancı Veli Reis hepimizin ustası. Nişancı gaza bastı. Önce çok yavaş gitti tekne, sonra gazı az az artırdı nişancı. Burası bizim köy. Kıyıdaki bütün evlerin damı kırmızı kiremitliydi. Köy bağlık bahçelikti. Evlerin hepsi ahşaptı, renk renk. Ne güzel köy dedi nişancı. Sesi bir hayranlıktı. Güzel de ne demek, bir cennet. Cennet de ne demek. Ahmet dümeni Ali Çavuş'a kır. Baş üstüne reis. Nişancı sonuna kadar gaz verdi, tekne zangırdadı. Ali Çavuş onları iskelenin önünde bekliyordu. Önce tekneden Halis Usta atladı, sonra da nişancı ile Ahmet. Nişancı cebinden kesesini çıkardı. Kese boncuk işleme turuncu bir keseydi. Büzgüsünü açtı, ustaya uzattı. Buyur ustam. Halis Usta elinin tersiyle keseyi nişancıya itti. Cebine koy, hiçbir şey istemez, ne yaptık ki? Ali Çavuş, keseni cebine koy Veli Reis. Nişancı kesesini utanmış cebine koydu. Vasili oradakilerle kucaklaştı. Sağlıcakla kalın dedi, tekneye atladı. Ahmet dönmüş tekneye gidiyordu nişancı. Ahmet dur dedi, sen dur. Şimdi sen şu evdeki hatundan benim kabak çekirdeğini, torbamı al getir. Bir de çamaşırlarını ne gerekse sana al getir. Ali Çavuş, bizim tohumlu kabak çekirdeği verecekti. Al getir, kucaklaştılar. Seni her zaman bekleriz nişancı Veli kardeş. Ahmet koşarak geldi, tekneye atladı. Sağlıcakla kalın, yolunuz açık olsun. Nişancı büyük torbayı Ahmet'in elinden aldı, büzgüsünü açtı. Torbanın içinden bir avuç çekirdek aldı, inceledi. Büzgünün ipini çekti, motorun başına geçti, gaz verdi. Dümene Ahmet geçmiş, nişancı ise motorun başındaydı. Kulak verdiler, motor ağır ağır açılıyordu. Bir süre sonra tam çalışacaktı. Yolculuk boyunca hiç konuşmadılar. Vasili birkaç kez bir şeyler söyledi, duymadılar. Adaya yaklaştıklarında iskelenin üstüne dikilmiş karartıyı gördüler. Nişancı yüksek sesle, ''Bu karartı Poyraz'dır.'' dedi. İskeleye yanaştıklarında Poyraz yerinden hiç kıpırdamadı. Nişancı tekneden atladı, Poyraz'a koştu, kucaklaştılar. Tam bu sırada da bütün ada halkı, başta Musa Kazım Ağa Efendi, iskeleye geldiler. Kuru zeytin odunu yığını gözlerinden kaçmadı. Nişancı Zehra ile Poyraz'ı birbirlerine bakarken gördü. ''İşler iyi gidiyor.'' diye sevindi. Hep birlikte gittiler, çınarların altına oturdular. Vasili, ''Odunları yakayım mı?'' ''Ne o Vasili?'' dedi Poyraz. ''Çok mu acıktın? Git de yak.'' Hüsmen, Bulgar Beyliği tabancayı 100'den fazla mermiyle getirdi, Poyraz'ın yanına saygılıca koydu. ''Nişancı nerede?'' ''Evinde.'' dedi Vasili. ''Tabancasını bekliyor. Al getir.'' Nişancı koşarcasına yel yepelek geldi. Poyraz'ın gözlerinin içine baktı. Poyraz torbayı eline aldı. ''Al.'' dedi. ''Hayırlı uğurlu olsun. Aç torbayı.'' Nişancı elleri titreyerek torbayı açtı. Torbadan ilk eline gelen sırma işleme bir fişeklikti ve doldurulmuştu. Elini bir daha torbaya soktu. İşlenmiş bir fişeklik daha çıktı. Torbadan son olaraktan tabancayı aldı, kılıfından çıkardı. Kız oğlan kız tabanca güne gelince menevişledi. Nişancı yağ kokan tabancayı bir güne tutuyor, uzun bir süre bakıyor, bir yakına getirip hayran kalıyordu. Bir süre yanına yöresini unuttu, ortalıkta tabancasıyla tek başına kaldı. Tabancanın topunu döndürüyor, toptaki mermileri önüne döküyor, döktüğü mermileri öyle el çabukluğuyla alıyor tabancaya dolduruyordu ki sanki elleri gözükmüyordu. Nişancının ayağa kalktığını, gidip önlerindeki taşın üstüne baş parmak iriliğinde ak bir çakıl taşı koyduğunu, koyar koymaz da çekilip ateş ettiğini, ateş ettiği yere bakınca yüzünün kırıştığını, taşın yerinde durduğunu gördüler. ''Tüh be!'' dedi derinden içini çekti. ''Vuramadım.'' Tabancadaki mermilerin hepsini boşalttı. Çakıl taşı yerinde duruyordu. ''Tüh be! Hiç vuramadım.'' Kerevetin üstündeki fişeklik torbasını aldı, büzgüsünü açtı, içinden mermileri aldı, sinirli, elleri titreyerek, küfürler ederek tabancayı göz açıp kapayıncaya doldurdu, doldurur doldurmaz da ateşe başladı. Tabancayı bir anda dolduruyor, hemen ateşe başlıyor, taşı bir türlü vuramıyordu. Tepeden tırnağa ter içinde kalmıştı. Durdu, soluk aldı, ağzından bir ah çıktı. ''Kocadın nişancı veli, kocadın.'' dedi. Der demez bir de tetiğe bastı, çakıl taşı uçtu gitti. ''Ahmet, oğlum, git oraya, o büyüklükte çakıl taşlarını topla. Ben vurdukça sen yerine koy.'' Ahmet gitti, iki avuç çakıl taşı topladı, çakılın birini taşın üstüne koydu, çekildi. Nişancı tetiğe bastı, çakıl uçtu. Bir daha, bir daha, artık nişancı hiç boşa atmıyordu. Sonunda Ahmet'in avuçlarındaki taş tükendi. ''Taşlar tükendi Veli Reis, daha küçük taşlar toplayayım mı?'' ''Üç tane küçük, yan yana koy üçünü de.'' Ahmet küçük taşları yan yana koydu, nişancı Veli ''bir, iki, üç'' dedi, üç taş da arka arkaya havalandı. Atıcılık bittikten sonra nişancı elinde tabanca ortalıkta bomboş kala kaldı. Ne yapacağını bilemiyordu. Poyraz'a gitti. Poyraz ayağa kalkmış onu bekliyordu. ''Nişancılığa alışman için 100 mermiye gerek yokmuş meğer.'' ''Yokmuş.'' dedi nişancı utangaç. Adaya son gelen Kürt ağzıyla konuşan yaşlı kişi ''Errr'' diye en büyük Kürtçe hayret sesi çıkardı. ''Vay babo, vay agam, vallahi bizim memlekette bile böyle atıcı yoktur.'' ''Sağ olasın kardeş.'' dedi nişancı. ''Adını bağışla. Benim adımı sorarsan bana Şehmuz derler. Ta oradan, çölün ucundan olurum. İki oğlumun biri Heko, öteki Muho. İkisi de harpten çıkmıştır. İkisinin de bedeni kalbur gibi olmuştur. Benim de bedenim kalbur gibidir. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bizim hatunlarda hiçbir yara bere yok. Bizimkilerde de. Sen memlekette ne yapardın? Ben askercilik yapardım.'' Öyleyse bu çocuklar nasıl oldu? Arada sırada askerden kaçıyor, kasabaya geliyor, yakalanıyor, askere götürülüyordum. Askerden her kaçışımda bir çocuğum oluyordu. Her seferinde ne yaptığım askerlik yanıyor, ben de askerliği yeniden başlıyor, yeniden kaçıyordum. Bu adayı nasıl buldun? Ben şimdi gene asker kaçağıyım. Her kaçışımda beni yakaladılar. Üç oğlumu askere aldılar. Onlara öğütler verdim. Askerciliğin sonu yok çocuklar dedim. Korkak çıktılar, beni dinlemediler. Üçü Rus cephesinden dönmedi. Oradan bizim kasabaya bir tek kişi döndü. Onun da bir gözü, bir kolu, bir bacağı yoktu. O söyledi. Benim oğlanlar donmuş, kazık kesilmişler. Ben de kaça kaça burasını buldum. Sen bana söyle kurşunu çok veli ağa. Beni burada bulamazlar ya. Bu adayı hükümet duymuş mu, biliyor mu? Biliyor ya, ben seni hükümete teslim etmem. Harp bitti mi? Şu dışarılarda daha sürüyor mu? Çoktan bitti dedi nişancı. Mustafa Kemal Paşa Ankara'da oturuyor. Ben onun adını da çok duydum dedi Şeyh Musa. O çok iyi bir adamdır. Fakir fıkaranın da dostudur diyorlar. Bir süre sustu, bekledi. Doğru. O çok iyi bir adamdır. İyidir. O bir daha savaş çıkarmaz. Çıkarmaz dedi nişancı. Şeyh Musa sevindi. Ta yürekten ağız dolusu güldü. Ben de oğullarımı askere göndereceğim. Onlara sıkı sıkıya tembih edeceğim. Askerden kaçıp da 20 yıl asker ocağında sürünmesinler. Harp olursa kaçsınlar, buraya gelsinler. Kaçar gelirlerse onları kimse bulamaz, öyle mi? Harp olmayacak. Nasıl, sen deli misin? Harp olmaz olur mu? Mustafa Kemal harp sevmiyor. Bundan sonra harp yapmak yasaktır dedi nişancı. Hay o benim canımdır, o aslandır. Hay o benim iki gözümün ışığıdır. Ya öbür paşalar onu dinlerler mi? Dinlerler, o birinci paşadır. Hay senin ballar akan dillerine kurban olsun asker Şehmuz. Bana memlekette herkes asker Şehmuz diyordu. 20 yıl kaça kaça adım askere çıkmıştı. Ben askerden bir kez kaçtım, bir daha da yakalanmadım. Şehmuz şaşkınlıkla, hayranlıkla gözlerini onun yüzüne dikti. Hiç mi yakalanmadın? Yakalanmadım. Nasıl? Bizim köy dağları sarp kayalıkların içinde kartal yuvası gibi bir yerdeydi. Anladım. Boynunu büktü, yüzü buruştu, acılaştı. Derinden bir ah çekerek, bizim memlekette hiç dağ yoktu. Yeryüzü, gökyüzü hep çöldü dedi. Ah ki ah. Nişancının kolunu tuttu, yavaşça çekti. Ona önemli bir giz verecekmişçesine. Bak canım kardeşim nişancı veliha, ben sana ne diyeyim? Bizim karı kasabada kaldı. Sebep? Ne sebep olacak? Korktu. Denizin ortasına bir kaya parçasının üstüne kalınır mı? Dedi. Ne ettim, ne eyledimse gelmedi. Köye geri kaçmasın. Niçin kaçsın? Burasını buluncaya kadar anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi de bir de kaçsın mı o çöle? Ne buraya geliyor, ne geriye dönüyor, öyle mi? Denizi görünce burası da bunların çölü, deniz çölü dedi, diretti. Kimin yanında şimdi? Birlikte geldiğimiz komşuların. Hadi şimdi kasabaya gidelim de onları alıp getirelim. Deniz çölü neymiş? Bizim adamız nasıl bir cennetmiş? Görsünler de parmakları ağızlarında kalsın. Nişancı Poyraz'ın yanına gitti. Ben kasabaya gidiyorum Poyraz. Güle güle nişancı. Bugün bize balık yok mu? Yok dedi nişancı. Kasabadan bir şey istiyor musunuz? İstemiyorum dedi Poyraz. Gözlerini onun gözlerinin içine dikerek. Seni anlıyorum kardeş. Var git kasabaya da. Şehmuz. Bizimki Geliye Botan Emirliği'nin en büyük kilim ustasıdır. Onun dokuduğu bir kilime botan emirleri, Arap şeyhleri, Kürt beyleri ya bir kese altın ya bir Arap kısrağı verirlerdi. Şerife Hatun kilimleri her eve giremezdi. Boynunu büktü, yüzü ağlamsı bir hal aldı. Şu yollarda çektiklerimizi Allah düşman başına vermesin. Haydin çabuk gidin, kilim ustası Ada Korkağı Şerife Hatun'u alın uçarak gelin. İskeleye giden Ahmet'i gördü. Sen de mi gidiyorsun Ahmet? Veli reis öyle istedi. Nişancı reis gitti geldi. Hadi gidelim arkadaş. Bak Kadri kaptan da geliyor. Gel kaptan, hazır mısın? Baytar'a bir tekne almaya gideceğim. Önce Ali Çavuş'a uğrayacağız. Ardından da çok güzel bir Baytar'a layık bir tekne buluncaya kadar kıyıdaki bütün köyleri dolaşacağız. Başım üstüne Poyraz reis. Tekneye bindiler. Kadri kaptan kolu bir çevirmeyle motoru çalıştırdı. Baytar, işte böyle bir motorum olmalı. Bir kez çevirmeyle almalı. Elini Poyraz'ın omzuna koydu. Baytar'dan balıkçı, balıkların, kuşların, fillerin baytarı. Ali Çavuş tekneyi ta uzaklardan görmüş, Kadri kaptan Poyraz da geliyor diye sevinmiş, iskelenin ucuna dikilmişti. Tekne iskeleye yanaşır yanaşmaz, yolcular iskeleye hemen atladılar, Ali Çavuş'la kucaklaştılar. El ele tutuşup çınarın altındaki kanepeye oturdular. İşte bu delikanlı Baytar Cemil, Şark cephesi Ruslarla çarpışmış, bizim askerlerin yarısını bit yemiş, yarısı da bitleriyle birlikte kazık kesilmiş, Bu baytarı parçalamaya bitler tenezzül etmemiş, soğuk memleket adamı yani Vanlı olduğundan dolayı da donmamış. Onun da bedeni hepimizin bedeni gibi kalbura dönmüş. Az buz iyileştikten sonra hastaneden kaçmış. Nankörlük diye buna derler. Kaçmış da bomboş kalmış şehri Van'a gelmiş. Sonra da düşmüş yollara, ora senin, bura benim, bizim adamıza düşmüş. Hastanede çok balık düşleri gördüğü için muhkem bir balıkçı olmuş. Şimdi senden yedi denizlerin en güzel teknesini istiyorum. Başım üstüne, kör Salih'e gidelim. O da kim? O da bizden. Çanakkale'den canını nasılsa kurtaranlardan. Bir kurşun sağ gözünü almış götürmüş, İngiliz kumandanına vermiş. İngiliz kumandanı da bakmış, bakmış da lalü epkem kalmış, tevatür demiş, dünya cihangiri, İngiliz'de böyle güzel bir göz yok, olamaz da demiş. Benim şu bacağımı kesip de İngiliz kralına götürdüklerinde kral breh breh breh demiş. Şaşkınlıktan gözleri pörtlemiş. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir kesik bacak olamaz. Şu görkemli bacağı alın da sarayın has bahçesinin ortasındaki hüyün tepesine dikin. Yöresini de bin bir tane mumla aydınlatın ki bu bacağı yeryüzü, gökyüzü ve hem de bil cümle mahlukat hayran kalsın demiş. İngilizler de kırılmış gibi benim bacağımı seyrediyorlarmış gece gündüz. Kadri Kaptan onları aldığı Kör Salih'in köyüne götürdü. Kör Salih onları iyi karşıladı. Oysa Salih kör oldu olalı çok mendeburlaşmıştı. O gün bugündür de yüzü gülmüyordu. Onları güleç saygılı kabul etti. Ali Çavuş'la da kucaklaştılar. Hem çocukluk hem de askerlik arkadaşıydılar. Çınarın altına, çeşmenin yanına oturdular. Kör Salih'in evinden kahve getirtip içtiler. Ali Çavuş, ne var ne yok? İyilik be Salih, senden bir isteğimiz olacak. Şu arkadaşı görüyor musun? Bu arkadaş zabit, hem de baytar zabiti. Rus cephesine çarpışmış, kalbur gibi olunca da gelmiş, karıncadasına sığınmış. Bu da Poyraz Musa gibi, bu da zabit. Bit muharebelerindeki şehit olan 90 binlerin kalıntılarından, bir de ben, tahta bacağını küt diye yere vurdu. Sus, ne istediğini biliyorum. İngiliz bayrağını sarıp da İngiliz kralına götürdükleri bacağını, değil mi? Senin de bilmediğin yok. Benim diyeceğim başka. Bu baytar Cemil Bey, Van Denizi'ni göre göre deryalar kaptanı hem de yedi denizler balıkçısı olmuş. Sendeki teknelerden birini istiyor. Veremem, onlar emanet. Ne emaneti, kimin emaneti? Kimin olacak? Komşularım, Aleko'nun. Boş ver Salih sen onu. Aleko gelemeyecek. Aleko gelirim dedi. Aleko'dur o. Aleko hiç yalan bilmez. Gelirim dediyse gelir. Gelemez. O Aleko'dur, gelir. Kör Salih ile uzun uzun konuştular. Baştan sona değiş tokuşu anlattılar. Dillerinde tüy bitti. Salih Nuh dedi, peygamber demedi. Ali Çavuş 40 dereden su getirdi. İki tekne parası önerdiler. Olmadı da olmadı. Kör Salih, şu kıyılar tekne dolu. Size Aleko'nun teknesinden daha güzelini, daha yollusunu, daha gıcır gıcır yenisini bulurum. Ben de balıkçıyım. Tekneden de iyi anlarım. Baytar, istemez diye bozuk attı. Vazgeçtim, ben balıkçı değilim. Ha dedim, adada oturuyoruz, bizim de teknemiz olsun. İstemez. Bu tekne bu denizde olduğu yerde çürüyecek olan kör oğlan. Senin de alacağın olsun. Bu tekne çürüyünce sana geleceğim. O zaman sana birkaç sözüm olacak. Şimdiye kadar seni hiçbir şey için kırmadım Ali kardeşim. Gene de kırmazdım. İşte orada. Benim teknemi bir kuruş vermeden alın götürün. Baytar, istemez. Öfkeyle teknelerine bindiler, adalarına süklüm püklüm vardılar. Her birinin yüzüne bir sinek konsa bin parça olurdu. Nişancı Veli, Şehmuz'un hatununu getirmiş onları bekliyordu. Onları böyle süngüsü düşük görünce bozuldu. Hoş geldiniz dedi, tekneyi ne yaptınız? Alamadık dedi Poyraz. Ne oluyor size böyle, yüzünüzden düşen bin parça oluyor. Hiç. Çınarların altına gittiler, oturdular, ağızlarını bıçak açmıyordu. Lena az sonra kahvelerini getirdi. Dibek kahvesinin kokusu ortalığı almıştı. Kahvelerini içince yüzleri azıcık ışıdı. Nişancı merakından çatlıyor, bu zehir zemberek adamlara bir şey soramıyordu. Sonunda Baytar Cemil, ''Dur, nişancı'' dedi. ''Dur, sana olanı biteni ben anlatayım.'' Olanı biteni tane tane, öfkesiz olduğu gibi anlattı. Nişancı hiçbir söze varmadı, düşündü, kaldı. Ardından da, boynunu omuzlarının arasına çekti, kalktı gitti. Oysa o Şeyh Muz'a bir ev almak derdindeydi. Şimdi ise evi söylemenin sırası değildi. Poyraz çok üzülmüştü. Nişancı işte buna dayanamazdı. Akşamüstü çınarların altına sevinç içinde döndü Nişancı Veli. Ötekiler yemeklerini yemiş, azıcık da olsa kendilerine gelmişlerdi. ''Bana bakın'' dedi Nişancı şakıyarak. ''Poyraz, sana söylüyorum. Yarın sen kasabaya gidecek, Şeyh Muz'a benim evin yakınından bir ev alacak, bir de onları nüfusa yazdıracaksın, anladın mı?'' Nişancının sevinci onlara da geçti. ''Anladım, yarın kasabaya inecek, Şeyh Muz'a'ya bir ev alacak, onları da nüfusa yazdıracağım. Başka?'' ''Başkasını da sen benden iyi bilirsin. Bir de şimdi bir tekne alacak para vereceksin bana, hemen şimdi. Siz yediniz içtiniz, ben de sizin yüzünüzden acımdan öldüm. Ben Lena'ya gidiyorum, o beni doyurur. Ben dönünceye kadar para hazır olsun. Baş üstüne.'' ''Neydi o adamın adı?'' ''Ne olacak yani, kör Salih, öbür gözü de çıksın.'' ''Çıksın'' dedi nişancı, uzaklaştı. Poyraz arkasından gitti, cebinden cüzdanını çıkardı, kağıt paraları nişancıya uzattı. Nişancı ona şaşkınlıkla baktı. ''Ne bakıyorsun öyle nişancı?'' ''Çok para verdin. Baytar'ın çok parası var.'' ''Var'' dedi Baytar Cemil. ''Hadi bana Allah'a ısmarladık.'' Bu sefer şaşırmak Poyraz'a düştü. ''Nereye böyle nişancı yel yepenek?'' ''Hazreti Nuh'un gemisini satın almaya.'' Sana hayırlı olsun Nuh'un gemisi. Sana at da yakışır, pusat da, Nuh'un gemisi de.'' Nişancı çok ciddiydi ve Ahmet yanındaydı. Tekneye bindiler. Çabucak da adadan uzaklaştılar. Akşama doğru Ali Çavuş'un evindeydiler. Ali Çavuş onu coşkuyla karşıladı. ''Yahu Ali Çavuş, gelirken baktım ki sizin denizin suyu pınar suyu gibi. Dünyada ne kadar ışık varsa denizin dibine çökmüş. Hiç böyle ışıklı deniz görmedim. Altında ne varsa gözüküyor. Yosun, kaya, mercan, balık, kum, çiçek. Gelirken gördüm. Sizin denizin dibi kimi yerlerde çiçek bahçesi gibiydi. Bir de sizin deniz balık kaynıyor.'' ''Öyledir,'' dedi Ali Çavuş konurlanarak. ''Bizim denizin balıklarının lezzeti hiçbir denizin balığında yoktur. Bunu bütün dünyada böyle bilir.'' Nişancının gözleri ışıladı. ''Demek bunu siz de biliyordunuz.'' ''Biz bilmeyip de kim bilecek?'' ''Doğru, kim bilecek?'' dedi Ali Çavuş. ''Bu bizim Marmara'nın balığı dünyanın o kadar ünlü ki, buradan ta Amerika'ya daha düne kadar balık salamurası, çiroz, kurutulmuş balık gönderirdik, sandık sandık, teneke teneke. Bu akşam gene de balık istemem.'' ''Mantı,'' dedi Ali Çavuş. ''Bir de tarhana.'' ''Doğru, bir de tarhana.'' ''Bir de tarhana oldu işte.'' Tarhana kokusu, ekşimsi, kurutulmuş bulgur ve yoğurt, kızdırılmış tereyağı, keskin nane kokusu, sarımsak kokusuna karışmış. Biraz sonra taze bir tarhana kokusu ortalığı aldı. Nişancı yaramaz bir çocuk gibi şımardı. ''Tarhana kokusu, tarhana kokusu, acımdan öldürdü beni, yetiştirin.'' ''Sofrayı, arkasından da bazlamayı, onun arkasından da tarhanayı, mantıyı yetiştirin. Bu tarhana kokusu beni acımdan öldürdü.'' İşlemeli kilim sofra geldi, hemen serildi, bir anda da üstü dumanlı tarhana geldi. Tarhana sofraya gelince sarımsak kokusu öbür kokuları bastırdı. Nişancı yemeğini yer yemez doğru yatağa, başını yastığa korkomaz da uyudu ve daha tan yerleri ışımadan da uyandı. ''Haydi Ahmet, kalk, bak tarhana çoktan pişirilmiş, kokusu ortalığı cennete döndürmüş. Kalk Ahmet, kalk.'' Sofra kurulmuş, uzun, kalaylı, ağzı geniş bakır tarhana tasları sofraya konmuş tütüyordu. ''Haydi Ali Çavuş, kalkalım da beni şu adama götürür.'' ''Ben o adama seni götüremem Nişancı Reis. Ben ona küstüm. Ölünceye kadar da ona selam vermem. O benim savaş arkadaşımdı. O benim anamdan, babamdan, çocuklarımdan ileriydi. Baba bulunur, ana bulunur ama savaş arkadaşı nerede bulunur? O beni bir tekne için kırdı. Poyraz Reis'in karşısına yerin dibine geçtim. O benim canımdan da değerliydi. Sen var git öteki gözü de çıkası o Salih'e, bakalım mendeburu anlatabilecek misin? Sen canavar dili bilir misin? Her ağzından yalımlar fışkırtan yedi başlı canavar dili bilir misin? Melek dilini, ermişlerin dilini, Hızır'ın dilini bilir misin? O hiçbir dilden anlamaz. Biz onunla ölümün üstüne yürüdük Çanakkale'de. Sen ölümü gördün mü, bilir misin? Bilemem. Bilemezsin de O insanlıktan istifa etmiş bir kepazenin ayağına nasıl gidiyorsun? Bir tekne için değil, o tekne için. Sınayacağım. Sına bakalım. Sen de gör babanın gününü. Görelim bakalım. Ahmet'le birlikte şafak sökerken kör Salih'in köyüne vardılar. Salih'i buldular. Salih'le birlikte kısır kayaya yürüdüler, döndüler. Hiç konuşmuyorlar. Arada bir duruyor, göz göze geliyor, bakışıyorlardı. Öğlen olunca eve geldiler, yemeklerini yediler. Gene kısır kayaya yürüdüler, gün kavuşuncaya kadar gittiler, geldiler, iskelede birbirlerinden ayrıldılar. Ali Çavuş'un evine döndüler. Ne oldu nişancı? O kör domuzla ne konuştunuz? Hiçbir şey Ali Çavuş. Konuşmadınız da ne yaptınız? Sabahtan akşama kadar kör Salih'in köyünden kısır kayaya kadar gittik geldik. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Gene gideceğim. Demek daha boyunun ölçüsünü almadın. Alamadım. İkinci gün gene deniz beyazken yola çıktılar. Sular menemişleyince kör Salih'in köyünün iskelesine vardılar. Salih iskelede onları bekliyordu. Onları görünce gözü ışıdı. Bir sevincin gölgesi yüzünden geldi geçti. Kısır kayaya doğru yola düştüler. Gene dünkü gibi durup durup bakıştılar. Karanlık kavuşunca geriye döndüler. Bu gece Ali Çavuş nişancıya hiçbir şey sormadı. O da bir şey söylemedi. Nişancı o gün Çavuş'a dönmedi. Kör Salih'in evinde kaldı. Ahmet'i de Ali Çavuş'a gönderdi. Gelme buraya Ahmet dedi. Ben seni Ali Çavuş'un evinde bulurum. Uzun sürmedi. Birkaç gün sonra nişancı tan yerleri ışırken Aleko'nun teknesini Ali Çavuş'un köyünün iskelesine yanaştırdı. Meraktan deli divane olmuş Ali Çavuş onu iskelede buldu. Vay ananı avradını, vay senin yedi sülaleni kör Salih. Bana bunu mu yapacaktın? Ölüme birlikte gittiğin arkadaşına. Nişancı onu duymamış çılığa vurdu. Benzin nereden buldunuz? Bunca zaman denizde kalmış motoru kim çalıştırdı? Hiç mi paslanmamış? Paslanmamış dedi nişancı. Elini uzattı, tuttu, sıktı, ardından da kucaklaştı. Sağ ol Ali Çavuş kardeş dedi. Biz senin ölünceye kadar dost kalacağız. Benzini de kör Salih verdi diyemedi. Ahmet Ali Çavuş'un arkasındaydı. Haydi Ahmet atla bizim tekneye, Baytar'ın teknesini ben götüreceğim. Kavlakzade Hacı Remzi iskeleye yanaşan teknesinden indi, çınarların altına dimdik göğsünü şişirerek yürüdü, geldi çeşmenin yanında durdu, onu gören Poyraz Musa evinden çıktı, sahanlıkta ikircilikli durdu, Hacı Remzi'ye baktı, tanır gibi oldu, çeşmenin başına geldi, el sıkıştılar. Hoş geldiniz, buyurun oturun, hoş bulduk. Tekneden boyuna üstü başa dökülen elleri kazmalar, kürekler, testereler, Poyraz Musa'nın buradan seçemediği daha başka aletler taşıyan genç adamlar iskeleye çıkıyordu. Ben Kavlakzade Hacı Remzi'yim. Poyraz Musa beyefendiyle şeref yâb oluyorum değil mi? Benim efendim, estağfurullah. Şeref yâb olduk beyefendi. Size muhterem Üzeyir Han Hazretlerinden, Kaymakam Beyefendiden, Abdülvahap biraderimizden ve hem de Tapucu Talip'ten selam getirdim. Sizin kasabada herkes tanıyor ve seviyor. Sizin altın madalyalı İstiklal Harbi kahramanı olduğunuzu herkes biliyor. Ve herkes sizin bu adaya büyük bir vazifeyle de geldiğinizi biliyor. Ve de bütün Garbi Anadolu'ya da erişilmez bir şeref verdiğinizi de biliyor. Estağfurullah efendim. Siz milletimiz için Orta Asya'dan kopmuş gelmiş en parlak güneşimizsiniz. Haşa efendim, biz kim, parlak güneş kim? Bu kadar alçak gönüllü olmayın, diye dikeledi Hacı Remzi. Evet efendim, haşa efendim, biz kimiz ki efendim? Siz bir su katılmamış kahramansınız. Biz ki sizi biliriz. Sizin kim olduğunuzu, Ali Cenapları Mustafa Kemal Paşa, Hazeratı'nın göz bebeğisiniz. Kaşlarını çattı, sertleşti. Evet siz... Hacı Remzi coşmuş, kendinden geçmiş konuşuyor, Poyraz utancından büzüldükçe büzülüyor, onun küçük fıldır fıldır dönen gözlerine bakamıyor, övgü dolu sözleri ardı ardına sıralanıyordu. Evet, siz, büyük milli kahraman burada kalamayacaksınız, biliyorum. Muhteşem vazifeniz bitince Ankara'ya geri döneceksiniz, biliyorum. Başka şehirlerde, başka adalarda da kalacak mısınız? Ben bu adadan başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Sizi de Abdülvahap beyefendi gibi çok mu küstürdüler? Herhalde arkadaşınız Paşa Hazretlerinin bundan hiç haberi olmamıştır. Gittikçe yüzü asılan Poyraz, onun yarı çıplak başına, incecik dudaklarına, seyrek dişlerine, beyaz kolalı gömleğine, kırmızı kravatına bakıyordu. İyi terzi elinden çıkmış lacivert giyitini sanki bugün giymişti. Lacivert, külot pantolonun ütüsü kılıç gibiydi. Ayaklarına körüklü bir çizme çekmiş, çizmenin koncuna da sapı gümüş savatlı kamçısını sokmuştu. Uzun bıyıkları düşüktü. O durmadan konuştukça Poyraz onun giyitleriyle oyalanıyordu. Yarı çıplak başına mor püsküllü, yeni kalıptan çıkmış fesini takmamıştı. Neden takmamış da başı açık gelmişti buraya kadar? Neden kalpak giymemişti? Biliyordu. Bunlar başı açık dolaşamazlardı. Bir İstiklal Savaşı gazisine, fesle geleceğine, kalpakla gelemeyeceğine göre yarı çıplak başla gelmeyi yeğlemişti. İstiklal Harbi'ne katılmadınız mı? Hacı Remzi şaşırdı, telaşlandı. Nereden bildiniz? Başınızda kalpak yok da. Maalesef yok. Fesi de sizin gibi bir kahramanın yanına giyip de gelemezdim. Çünkü deyin ki sizinkiler, Kuvayi Milliyeciler fesi sevmiyorlar da. Siz İstiklal Harbi'ne katılmadınız mı? Ben Malül Gazi'yim sultanım. Ben Şark cephesinde Allahu Ekber Dağı'na çarpıştım. Şark cephesinden geriye kalan birkaç askerden biri de benim. Benim bütün bedenim kalbur gibi. Öldürmeyen Allah öldürmez. Siz de bizim cephede çarpıştınız değil mi arkadaşım? Öyle. Öldürmeyen Allah öldürmez. Zabitsiniz ve de sizi 16 yaşında cepheye sürdüler değil mi? 90 bin kişinin yarısı dondu, yarısını da bit yedi. Vah vah. Sonra da Urfa'da Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurdunuz. Fransızları vatan topraklarından sürdünüz ve en büyük kahramanlık nişanını altın İstiklal madalyasını aldınız. Hasbelkader. Hacı Remzi çok kızdı, ayağa kalktı oturdu, boyun damarları şişerek bağırdı.